Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ne mutlu bize ki bir yeni Çınaraltı programında sizlerle beraber olacağız. Yaklaşık 35-40 dakika kadar sürecek beraberliğimizde sizinle geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer diyeceğiz. Dinleyiciler, yakın zamanlara kadar İstanbul'da, Anadolu'da, Rumeli'de, hasılı memleketimizin muhtelif bölgelerinde, yörelerinde mahalle kahveleri pek rağbetteydi. Her mahallenin ayrı iki kahvehanesi vardı. Birine efendi sayılan mahallenin eşrafı ve okuryazar takımı giderdi. Öbürüne ise ahad-ı na denilen ve bunların dışında kalan sade vatandaşlar devam ederlerdi. Mahalle kahveleri sevgili dinleyiciler gündüzleri çoğunlukla tenha olurdu. Bu saatlerde kahveler daha çok sabah kahvesi tiryakisi ecnebilerin uğrağıydı. Mahalle kahvelerine bir tek gazete gelir, ya herkes okumak için kuyruğa girer veya birisi o sırada okumakta olana "Hazret, acaba ceridede yani gazetede havadis-i aleme yani dünya hadiselerine dair ne var ne yok" diye hafiften seslenirdi. Bunun üzerine o hazret dediği zat, ki bu da efendi takımından okur yazar birisi olurdu, mühim haberleri yüksek sesle okur, öbürleri dinler, sonra da otururlar onu tefsir etmeye, tabir etmeye girişirlerdi. Günümüzdeki tabirle memleket kurtarırlardı. Mahalle kahvelerinin asıl cümbüşlü zamanları akşamlarıydı sevgili dinleyiciler. Yatsı namazından sonra gecelik entarilerin üstüne şam hırkalarını giymiş efendiler birer ikişer mahalle kahvesinde arz-ı endam ederlerdi. Şimdiki tabirle boy gösterirlerdi. O zaman entari adeti vardı. Ne kadar kibar olursa olsun, subay olsun, memur olsun, esnaf olsun, efendim ulemadan olsun, akşam evine geldi mi entarisinin üzerine geçirirdi sevgili dinleyiciler. Kış ise pazen, yaz ise efendim şilebezinden, sadokardan, ince kumaştan entari. Üzerinde de hırka, bununla mahalle içinde gezmekte beis görmezlerdi. Kahveye çıkarlar, çarşıya giderler, birbirlerine ev oturmasına bu entariyle giderlerdi. Rahatlarına düşkün de eskiler. Ondan sonra meşrutiyetten sonra bu entari azaldı. Derken bir entari yasağı çıktı. Efendim entari dostları, entari düşmanları diye halk ikiye ayrıldı. Bu mücadeleyi entari düşmanları kazandılar. Entari dostları mahzun bir şekilde, küskün bir şekilde entarilerini çıkartmak zorunda kaldılar. Neyse, akşamlardan bahsediyorduk, kahvelerin cümbüşlü olduğu akşamlardan. Akşamleyin dedik, entarileyle millet kahvelere giderler. yeni gelenler daha önce gelenleri böyle kandilli temennalarla selamlarlardı. Eskiden selamlama usulü teşrifata tabiydi. Buna temenna denirdi. Ve herkes temennasını çaktıktan sonra aynı şekilde karşılık görür, sonra gider köşesine otururdu. Bu mahalle kahvelerinde sevgili dinleyiciler, herkesin şahsına mahsus oturacağı bir yer vardı. Ekseriyatla çok zarif bir kimse olan kahveci de hal hatır sorardı. Ondan sonra herkesin kahvesini hemen hazırlar, ikram ederdi. Kendisi herkesin nasıl kahve içtiğini bilirdi. Onun için sade mi, şekerli mi, orta mı, az şekerli mi diye sormazdı. Yine kahveci aynı zamanda tiryakisi olanların efendim nargilelerini de hazırlamaya koyulurdu. Kahvehaneler bir kulüp gibiydi sevgili dinleyiciler. Herkes birbirini tanırdı. Halini, ahvalini bilirdi. Bir derdi, bir sıkıntısı olanın yardımına koşulurdu. Sohbetin, zarif şakaların, latifelerin bini bir paraya giderdi. Kahveye mahallenin imamı, hoca efendi de rağbet ederdi. Ve kahvehanede en mutena, en müstesna, en seçkin yer ona tahsis edilirdi. Kendisine dini meseleler sorulurdu. Cevapları hürmetle dinlenirdi. Ona her akşam böyle bir şey sormak, kendisine gösterilen hürmeti ve onun efendim mevkiinin ehemmiyetini ifade ettiği için bu mutlaka uyulan bir adetti. Yani soru sormak ona hürmet etmek demekti. Soru sormamak imam efendinin kıymetini bilmemek, ona hürmet göstermemek demekti. Sorulacak sorular, merak edilen mevzular bitince aynı soruların ikinci turuna başlanırdı. Ve hoca efendi usanmadan, bıkmadan, büyük bir tahammülle, büyük bir sabırla yeniden anlatırdı. Böylece halk kültürü gelişir ve yerleşirdi. Evet, mahalle halkı arasında anlaşmazlık olmaz mı? Olur. Dargınlık olmaz mı? Olur. Kırgınlık olmaz mı? Olur. Hatta ufak tefek çatışmalar olmaz mı? Olur. Ama bunların hepsinin tatlıya bağlandığı, halledildiği yer de mahalle kahvesiydi. Böyle bir mesele oldu mu sevgili dinleyiciler? İhtiyarlar hemen el koyar, iki tarafı ayrı ayrı dinler ve onların nasihatlerle dolu kararları herkes tarafından mutlaka kabul görürdü. Mahalle kahvesine çıkmak bir tutkuydu sevgili dinleyiciler. Ama bu kahve tutkusu değil, eşle, dostla muhabbet, onlarla sohbet tutkusuydu. Meçhul bir şair bunu pek güzel anlatan ve kısa zamanda yaygınlaşan bir kıta yazmış. Ne diyor? Madem ki gelmişiz köhne cihane, derdimizi çeksin şu viran hane. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister, kahve bahane. Akşam kahvelerine entariyle gelinir dedik ya biraz evvel. İşte ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra gecelik entarisiyle sokağa çıkmak yasaklanınca bu efendi hazretlerin oldukça keyfini kaçırdı. Onları böyle soyunup dökünerek rahatlama zevkinden mahrum bıraktı. Şimdi de gelir gelmez eve millet eşofmanlarını veya pijamalarını çekmiyor, işte entari onun yerindeydi. Ama ne çare ki buna katlandılar. Çaresiz boyun eğdiler. Esasen o sırada sevgili dinleyiciler, kahvehane adı da yasaklanmıştı. Ve hepsine kıraathane, yani okuma yeri denmesi mecburi hale getirilmişti. Bu münasebetle de hepsi daha fazla gazete bulundurur olmuştu. Bunların en meşhuru tepe başında daha çok iddiaçıların devam ettiği kanuni esasi kıraathanesiydi sevgili dinleyiciler. Ancak bu devirde, yani meşrutiyet devrinde siyasi münakaşalar yüzünden mahalle kahvelerinin eski düzeni, eski tadı kalmamış. Sonunda iddiaçılara ve onlara karşı olanlara sempati duyanlar kahvehanelerini ayırmışlardı. Ancak bu ayrılık efendi kahvelerinde olmuştu. Ahadi Nas, yani avam kahveleri eskisi gibi devam edip gitmişti. Demek ki 3 tane kahvehane ortaya çıkmıştı. İddiaçılar, iddiaçı olmayanlar ve sıradan halkın kahveleri. Evet, kahvenin yurdumuza gelişi sevgili dinleyiciler 16. yüzyıla gider. 16. yüzyılda zaten Amerika'nın keşfiyle Avrupa'ya yayılmış, oradan da bize gelmiş. Çok tutulmuş bir nesne kahve. Epey mücadele edenler olmuş, her yeniliğe karşı çıkıldığı gibi halk buna da biraz mutaassıplık göstermiş, muhafazakarlık göstermiş, kabul etmek istememiş, fakat sonunda kahve yayılmış. Kahve yayıldıktan sonra da işte bu kahvehaneler ortaya çıkmış. Yani beraberce kahve içilip zihinlerin açıldığı, efendim karşılıklı sohbetlerin edildiği yerler. Bir ara Sultan 4. Murat bu kahvehanelerde fazla siyasete karışıldığı ve o zamanın tabiriyle fitne, yani anarşi çıkarıldığını düşünmüş ve kahveyi ve kahvehaneleri yasaklamış. Ama yasak tabii zor, bir müddet sonra bu yasak gevşemiş, tavsamış, ortalıkta sakinleşince tekrar kahve içenler ve kahvehane müptelaları tekrar ortada cirit atmaya başlamışlar. O zamandan bu zamana da Türk milletinin en önemli hususiyetlerinden birisi olmuş bu kahvehane. Kendine mahsus bir dünya, kendine mahsus bir kültür. İlk zaman kahveleri sevgili dinleyiciler halk kültürünün gelişmesinde çok önemli bir yer işgal ederdi. Yani iş sadece kahve içmek, efendim nargile fokurdatmak değil, havadan sudan konuşmak değil, bazı bilgiyi, kültürü, tecrübeyi aktarma yeriydi. Onun için bu kahvehanelerde kitap muhakkak bulunurdu sevgili dinleyiciler. Gazete çıkmadan önce kitap bulunurdu. Bu kitap basit olsun, kaliteli olsun fark etmezdi. Bunu okuması düzgün, sesi güzel birisi okur. Orada bulunanların hepsi bunu can kulağıyla dinlerdi. Böylece kahvelere gelenler şimdiki gibi kağıt oyunuyla sigara dumanından boğulacak gibi olmaz. Muhakkak bir şey öğrenerek evlerine giderlerdi. Bu öğrendiklerini de evlerinde çoluğuna çocuğuna aktarırdı. İşte böylece o zamanki cemiyet belli konularda şimdiki tabirle bilinçlendirilmiş olurdu. Belli bir toplum şuuru kazanırlardı. Evet, bir de sevgili dinleyiciler bu farklı kahvehaneler günümüze kadar devam etti. Anadolu'nun her yerinde kahvehane var. Tipik özellik, hatta bazı yerlerde neredeyse kişi başına bir kahvehane düşüyor sevgili dinleyiciler. Tabii bu kültürün yozlaşması, efendim suistimal edilmesi onlar bizim mevzumuz değil. Yani tembeller yeridir, şudur budur, biz ona karışmayız. Ama kahvehane kültürü bizim kültürümüzde önemli bir unsur. Şimdi gençler kahvehanesi, İhtiyarlar kahvehanesi günümüzde de yok mu? Gençler ihtiyarlar kahvehanesine gitmez. Giderse ayıplanır. İhtiyarlar da gençlerin kahvehanesine gitmez. Giderse gençler rahatsız olur. Bu adama yakıştırmazlar. Hem de yaşıtları der ki ya bu adam ne biçim adam? Kendi yaşıtlarının kahvesine gitmiyor da gençlerin arasına gidiyor diye. Ama bazı adamlar vardır ki istisna olarak hem ihtiyarların arasında hem gençlerin arasında onun yeri vardır. Her biri grupla konuşacak mevzusu vardır. Yedi dünya ile yedi düvelle barışıktır. Böyle adamların işi iştir. Gençler arasında yer içer söyler, ihtiyarların arasında yer içer söyler. Ama böyleleri çok istisnadır. Zenginler kahvehanesi, fakirler kahvehanesi, hammallar kahvehanesi, balıkçılar kahvehanesi. Meslek gruplarına göre de kahvehaneler ayrılır. Tabii konuşulan mevzular az çok müşterek olacak. Hani asgari müşterek deniyor ya, onun için kahveler böyle yaşlara ve meslek gruplarına göre de ayrılırdı. Hala da günümüzde böyle. Sevgili dinleyiciler, Çınar Altı beraberliğimiz devam ediyor. Evet, kahveler böyle toplumun kaynaştığı, birbiriyle görüştüğü, seviştiği yerlerdi. Ya berberler? Berberler de geçmiş günlerin efendim en değişik, en enteresan yerleriydi. Çok eski zamandan beri efendim memleketimizin berber dükkanları temizlikleriyle ve zarafetleriyle tanınmışlardır. Bu yüzden birçok berber dükkanı edebiyatçıların, şairlerin, efendim öbür sanatçıların toplantı yeri gibiydi. O devirde berberlere perukar ve dükkanlarına da perukar dükkanı denirdi. Büyük yazarımız Ahmet Rasim bir berber dükkanına nasıl devam ettiğini ve ömrünün sonuna kadar bir daha terk etmediği efendim bir yer olduğunu uzun uzun anlatıyor. Düşünün, Ahmet Rasim bile berber dükkanına gidip gelmekten zevk almış. Neredeyse bir kahvehane gibi, o da bir kulüp gibi. Berber dükkanları böyle ama bunların dışında bir de seyyar berberler vardı sevgili dinleyiciler. Bunlar mahalle aralarında ve daha ziyade çarşı pazar gibi kalabalık yerlerde ve başta camilerin, efendim büyük camilerin civarında dolaşırlardı ve orada müşteri ararlardı. Mesela İstanbul'da Yeni Cami'nin orada daha çok bulunurlardı. Bunların varları yokları bir iskemle, bir küçük leğen, efendim bir su ibriği, bir takım çantasıyla iki havlu ve bir peştemal. İskemleye müşteriyi oturturlar, leğeni kucağına verirlerdi. Takım çantası yine yerde dururdu. Havluların birisini müşterinin boynuna bağlarlar, öbürünü gerektiğinde ellerini kurulamak için omuzlarına atarlar, peştemalı da bellerine kuşanırlardı. Sonra müşterinin önüne oturup yüzünü sabunlarlar ve bir elleriyle başını sağa sola, öne arkaya eğerek sakalını ve isterse başını tıraş ederlerdi. Usturaları pek de keskin olmadığı için çatırtısı 10 adım ileriden duyulurdu. Canı yanan zavallı müşteriler ise yüzlerini buruşturmaktan başka bir şey yapamazlardı. Buna rağmen seyyar berberler öbürlerine göre çok ucuz oldukları için yine de müşterisiz kalmazlardı. Seyyar berber gözüne kestirdiği bir adamı önüne oturtturmuş. Hiç yüzünü sabunlamadan yıkamış ve almış eline usturayı ve hafifçe kazımaya başlamış. Adam ne yapıyorsun demiş. Demiş ki sen Arnavutsun herhalde demiş. Arnavutlar çok baba yiğit olurlarmış, çok cesur olurlarmış, canları pek olurmuş. Onun için Arnavutlar sabundan tıraş olmazlar demiş. Ben de senin Arnavut olduğunu anladım. Onun için yüzünü sabunsuz tıraş ediyorum. Adam bozuntuya vermemiş. He ya demiş, öyledir ba demiş. Neyse, adam usturayı şöyle sağ yanağından aşağı indirince, tabii zaten ustura kör. Vaka berberin kolunda bir palaska durur, onun boyuna usturasını güya bileyer ama yine de usturalar kör. Arnavut'un canı yanmış mı yanmış sevgili dinleyiciler. Gık diyememiş. Sıra öbür tarafa gelince elini tutmuş berberin. Dur kardeşim dur demiş. Ben Arnavut'um ama demiş, annem Arnavut değil, sadece babam Arnavut'tur demiş. Bu tarafımı sabunla da yap demiş. Berberlerin vazifesi sadece saç sakal tıraş etmek değildi sevgili dinleyiciler. Bunlar aynı zamanda gerektiğinde diş çekerlerdi. Sülük yapıştırırlar, çıban deşerlerdi. Tabii en basit fenli temizliğe riayet edenleri olduğu gibi pek böyle riayet etmeyenleri de olduğu için bazı müşterilerin başına birçok dertler açtıkları da olurdu. Üstelik bir kimsede bulunan mesela bir cilt hastalığını veya başka bulaşıcı hastalığı kolayca bir başkasına taşır ve aşılarlardı. Ama yukarıda da arz ettiğimiz gibi sizlere ucuz oldukları için fakir halk sınıfı ve bilhassa bekar işçiler, ırgat takımı çok rağbet ederler. Sanatlarını efendim rahatça yürütürler ve geçinip giderlerdi. Ama tabii dükkan berberleri öyle değildi. Dükkan berberleri temizliğe ve zarafete azami dikkat ederlerdi. Onlar mahallenin berberi olduğu gibi aynı zamanda doktoru ve eczacısıydı da sevgili dinleyiciler. Hatta sağlık memuruydu. İğne çıktığı zaman iğne yapmak, hatta çocukları sünnet etmek hep berberlerin işiydi. Yakın zamana kadar böyle diş çeken, çocuk sünnet eden berberler vardı. Ama şimdi zannetmiyorum bu kapılarına işte filanca kuaför salonu diyen efendim berber dükkanları artık böyle diş çeksinler, sünnet etsinler. Hiç zannetmiyorum. Artık kuaför olunca diş çekecek, sünnet edecek hali yok ya. Onlar sadece kuaförlük yani berberlik yaparlar. Bir de tabii eskiden her mesleğin, her meslek grubunun ait olduğu bir memleket vardı sevgili dinleyiciler. Mesela Kastamonular genellikle şekerci, pastacı olurlardı. Eğinden kasap çıkardı. İşte filanca yerden oduncu, filanca yerden terzi. Berberlerin, özellikle seyyar berberlerin birçoğu Rumeli muhacirlerindendi sevgili dinleyiciler. Kendilerine mahsus o Rumeli şivesiyle çok güzel hikayeler, fıkralar anlatırlardı. Fıkra hikaye anlatmasına gerek yok, ağızlarını açtıkları zaman zaten kendilerini dinletirlerdi. Zaten berberlerin en büyük hususiyeti sadece saç sakal tıraş etmek değildir sevgili dinleyiciler. Onların berberliğin raconu, tatlı tarafı bir yandan tıraş ederken bir yandan müşteriyle sohbet etmesidir. Berberlerin büyük çoğunluğu sohbeti severler. Hatta onlara mahallenin muhtarı dahi denir. Çünkü mahallede bütün olanın biteni berberler haber alırlar. Konuşmayı severler. Mahallenin hepsi onlara tıraş olmaya gelir. Her birinin ifadesini alırlar. Efendim yarım saat, 45 dakika, 1 saat neyse ne kadar sürüyorsa tıraş o zaman zarfı içinde ne oldu ne bitti. Herkesin başından ne geçti onu güzelce öğrenirler. Ondan sonra diğer müşterilere bunu hasbihal ederler. Böylece pek çok haber havadis berberler vasıtasıyla yayılırdı. Böylece berberler hem ayaklı gazete efendim hem de mahalle muhtarı gibi çalışırlardı. Merak edilen, acaba ne oldu denen bir şey varsa berberlere sorulurdu. Filanca evini kiraya verecek, berber onu bilirdi. Filanca evini satmış, berber onu bilirdi. Çok evlere kiracı veya satın almacı müşteri bulurdu. Yani bir manada komisyonculuk, emlak komisyonculuğu yaparlardı. Bu arada evlenecek mi var? Filancanın oğlu nasıldır? Filancanın kızı nasıldır? Berbere sorarlardı. Berberler herkesi tanırdı sevgili dinleyiciler. Kim evlenmiş, kim boşanmış, kimin kaç çocuğu var, kimin hangi hastalığı var, kimin yaşı ne kadar hep berberler bilirdi. Onun için berber deyip geçmeyin. Mahallenin vazgeçilmez unsuruydu berberler.
Canımsın. sevdası anlatıyor dalgalar, bir gönül macerası anlatıyor dalgalar, mavi sular söylüyor kalbimin izini, mavi sular söylüyor gönlümün izini. Benim her şeyim sensin, seninle bahtiyarım. Ah, ah, seninle bahtiyarım. Ah, kızlar sarmış senin kollarına. Ah, kızlar sarmış senin kollarına. Ah, güzel İstanbul. Ey şirin İstanbul, ah güzel İstanbul, sen benim canımsın. Ah güzel İstanbul, ey şirin İstanbul, ah güzel İstanbul, sen benim canımsın.
Dinleyiciler, kahvehane, berber dedik, bir de bakkallar aklımıza geldi. Mahalle bakkallarını atlamak olur mu? Bakkal ne demek? Bakkal aslında bakla satan manasına gelir sevgili dinleyiciler. Bu esnaf İstanbul'da eskiden bakliyat denilen bakla, fasulye, mercimek, nohut gibi şeyleri sattıkları için bu isimle adlandırılmış. Anadolu'nun her yerinde de bakkala bakkal deniyor. Sonraları manavların sattığı sebze ve meyvenin dışında satmadıkları şey kalmadı. Ama bunlara bakkal denmeye devam etti. Mahalle bakkalları şehirlerin bütün semtlerine dağılmış durumda olurdu. Eskiden bunların sahipleri çoğunlukla Karamanlı Rumlar idi. Karamanlı Rumlar kim? Bir kelime Rumca bilmezler. Karaman ağzıyla Türkçe konuşurlar. Ama Ortodoks mezhebinden. Yunanlı değil, Ortodoks fakat Türkçe konuşur. Muhtemelen Türkler Müslüman olmadan önce Anadolu'ya gelip yerleşen bir kolu. Şimdi bunlardan var mı Anadolu'da? Yok. Mübadele'de 1924'te bunların hepsi Yunanistan'a gitti. Oradan da Müslümanlar Türkiye'ye geldi onların yerine. Ama bunlar gittikleri yerde uyamadılar. Yunanlar bunlara Türk dedi falan filan, neyse. Bu Karamanlılar bakkallığı yaparlardı. Bunların en büyük hünerleri sevgili dinleyiciler, veresiye mal verip hemen bütün mahalle halkını kendilerine bağlamalarıydı. Tabi veresiye malın pazarlığı yoktu. Fiyatına da itiraz edilemezdi. Onun için bu Karamanlı Rumlar, bakkallar iyi kazanç sağlarlardı. Bilhassa memurlar, efendim emekli, dul ve yetim aile alanlar kısa sürede bunlara yakalarını kaptırır ve bir daha kurtaramazlardı. Bunların öyle karmaşık bir defterleri vardı ki, hesap defterleri vardı ki sevgili dinleyiciler, bunlardan başka kimse içinden çıkamazdı. İşte bu yüzden muntazam tutulmamış defterlere bakkal defteri gibi demek adet olmuştur. Müşteriler de bunun içinden çıkamazlar. Bunun için hesap günlerinde çaresiz bakkal ne isterse onu vermek zorunda kalırlar. Çok zaman da fazla yazıldığından yakınırlardı. Sonunda her müşteriye ayrı bir defter verilmesi ve alınan her malın buraya fiyatıyla beraber yazılması usulü yerleşti. Mahalle bakkallarının dükkanları çok zaman pek derbeder ve değişik halde bulunurdu sevgili dinleyiciler. Hemen her şey ortadaydı. Bir tarafta fasulye, nohut, mercimek, pirinç, bulgur, şeker vesaire çuvalları, tezgahın üzerinde ekmekler, tenekelerde peynir, zeytinyağı, efendim sade yağ, gaz, tahta bölmelerde soğan, patates, sabun, kavanozlarda fındık, fıstık, leblebi, iğde, akide şekeri gibi yemişler, çeşitli turşular bulunurdu. Pastırma ve sucuklar hevenkler halinde sarkardı. Süpürgeler, sepetler, testiler, ipler de yerde dururdu. Eskiden esnafın kontrolü ihtisab ağası, yani o zaman belediye yok, ihtisab ağaları yapardı. Belediye kurulduktan sonra da belediye çavuşları. Sonra bunlar zabıta oldu. Bunlar kontrol ederdi. Yolları düştükçe mahalle bakkallarına uğrar fiyatları kontrol ederlerdi. Yiyecekler temiz halde satılıyor mu satılmıyor mu ona bakarlardı. Kabahati olanlar, mesela ihtikar, kara borsacılık yaptığı anlaşılanlar veya efendim peynir tenekesinden mesela fare ölüsü çıkan dükkan sahipleri hemen kapısının önünde yere yıkılıp palakaya çekilirdi. Bir ihtisap ağası bir keresinde büyük suçunu yakaladığı bir bakkalı kulağından dükkanının kapısına mıhlamış, bütün gün öyle kalmaya mecbur etmiş diye anlatırlar. İstanbul'un büyük bakkaliyeleri sevgili dinleyiciler asma altında toplanmıştı. Yani bugünkü toptancılar. Zenginler konaklarının ihtiyaçlarını buradan toptan alırlardı. Bunlarla mahalle bakkallarının fiyatları arasında oldukça fark vardı. Onun için de karlı çıkarlardı. Bilhassa Ramazan ayından bir ay evvel büyük evler, büyük konaklar bütün ihtiyaçlarını bu asma altı bakkallarından kirerlerine taşırlardı. Ama imkanı, vaziyeti buna el vermeyenler ellerinde veresiye defterleriyle bu mübarek ayda da mahalle bakkallarının esiri olur kalırlardı. Evet, bu hafta kahvehanelerden, berberlerden, bakkallardan bahsettik. Epey esnaf ziyaretinde bulunduk ama bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya bir başka Çınaraltı programında buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.